Ayrı medyede. Aptallar erken ölür. Mario Puzo, sayfa 547. Yatağın kenarına iliştim. Saatlerce okuduğumuz çeşitli kitaplardan söz ettik. Seviştiği tüm kadınlardan söz etti bana. Ve bir ara 15 yıl önce ona hastalığı bulaştıran kızı hatırlamaya çalıştı. Ama çıkartamıyordu. Bir şey var yalnız dedi. Hepsi de güzeldiler. Hepsi de değerdi buna. Aman be, ne fark eder ki? Her şey kazara oluyor zaten. Osano elini uzattı, tutup sıktım. Charlie'ye söyle, içeri gelsin. Sen de dışarıda bekle dedi. Yanından ayrılırken arkamdan seslendi. Hey, dinle bak. Bir sanatçının yaşamı doyum getiren bir yaşam değildir. Yazdır bunu mezar taşımın üstüne. Oturma odasında uzun bir süre bekledim. Arada bir kulağıma gürültüler geliyordu. Bir ara birisinin ağladığını duyar gibi oldum. Sonra hiç ses gelmedi içeriden. Mutfağa gidip kahve yaptım. Masanın üstüne de iki fincan koydum. Sonra oturma odasına dönüp biraz daha bekledim. Nihayet Charlie'nin sesini işittim. Beni çağırıyordu. Bir çığlıkla değil, yardım isteyen ya da yaslı bir sesle bile değil. Gayet tatlı ve berrak bir sesle. Yatak odasına girdim. Komodinin üstünde Osano'nun Tiffany'den aldığı ve penisinin haplarını muhafaza ettiği altın kutu duruyordu. Kapağı açık, içi boştu, ışıklar yanıyordu. Osano sırt üstü yatmış, gözleri tavana dikilmişti. Ölümünde bile parlıyor gibiydi yeşil gözleri. Charlie'nin altın saçlı başı Osano'nun göğsüne yaslı, koltuk altına gömülüydü. Çıplaklıklarını gizlemek için örtüleri çekmişti üstlerine. Giyinmen gerekecek dedim Charlie'ye. Bir dirseğinin üstünde doğrulup eğildi. Osano'yu dudaklarından öptü. Sonra uzun bir süre ayakta ona baka kaldı. Giyinip buradan gitmen gerek dedim. Bir sürü hayhuy olacak burada ve sanırım Osano'nun yapmamı istediği şeylerden biri de seni hayhuydan uzak tutmamdı. Sonra oturma odasına gidip bekledim. Duşun şırıltısını işittim. 15 dakika sonra Charlie geldi. Hiçbir şey için üzme kendini dedim. Ben her şeyin icabına bakarım. Yanıma gelip kollarıma sığındı. İlk kez hissediyordum bedenine ve Osano'nun onu bu kadar uzun bir süre sevmesinin nedenini kısmen anlamıştım. Taptaze ve temiz bir kokusu vardı. ''Görmek istediği tek kişi sendin.'' dedi Charlie. ''Sen ve ben. Cenazeden sonra beni arar mısın?'' ''Olur, ararım.'' dedim ve çıkıp gitti. Beni Osano'yla yalnız bıraktı. Sabaha kadar bekleyip polise telefon ettim. Osano'yu yatağında ölü bulduğumu, intihar etmiş olacağını söyledim. Bir an için intihar olayını hap kutusuyla birlikte örtbas etmek aklımdan geçti. Ama basının ve yetkililerinin de işbirliğini sağlasam bile Osano'nun hiç aldırış etmeyeceğini düşündüm. Polise Osano'nun ne büyük bir adam olduğunu anlattım ki ambulansı bir an önce yollasınlar. Sonra Osano'nun avukatlarını arayıp eski karılarına ve çocuklarına haber verilmesi işini onlara bıraktım. Bir basın bildirisi yayımlayıp New York Times'a bir ölüm ilanı vereceklerini bildiğimden yayıncılarına da telefon ettim. Her nedense Osano'ya böyle bir saygı gösterisi yapılmasını istiyordum. Polis ve mıntıka savcısı nihayet zanlısıymışım gibi bir sürü şey sordular bana. Ancak çabuk geçti. Galiba Osano yayıncısına bir mektup yollayıp intihar etmeyi tasarladığından romanını bitiremeyeceğini bildirmişti. Hamptons'ta büyük bir cenaze töreni yapıldı. 7 eşinin 9 çocuğunun New York Times'tan, New York Review of Books'tan, Commentary'den, Harper's dergisinden ve New Yorker eleştirmenlerinin önünde gömüldü Osano. New York'taki Alliance meyhanesinden bir otobüs dolusu arkadaşı geldi. Onun da onaylayacağını bildiklerinden beraberlerinde bir fıçı bira ve portatif bir bar getirmişlerdi. Sarhoş vardılar cenazeye. Osano görseydi bayılırdı bu manzaraya. Sonraki haftalarda yüz binlerce sözcük yazıldı. Kültürel tarihimizin İtalya'nın asıllı ilk büyük edebi kişiliği olan Osano hakkında. Osano'yu kızdırırdı bu hayatta olsaydı. Hiçbir zaman İtalyan-Amerikan olarak düşünmemişti kendini. Fakat bir şey hoşuna gidecekti. Eleştirmenlerin hepsi de yazmakta olduğu romanı bitirmiş olsaydı, Nobel ödülünü mutlaka alacağını yazmışlardı. Osano'nun cenazesinden bir hafta sonra yayıncısından bir telefon geldi. Gelecek hafta için öğle yemeğine davet ediyordu, kabul ettim. Erkan'la yayın evi ülkenin edebi bakımından en üst düzeydeki kuruluşlarından biriydi. Yayın listesinde yarım düzine Nobel sahibi ve düzinelerle Pulitzer ve NBA sahibi bulunuyordu. Dipnot NBA, National Book Association, Ulusal Kitaplar Derneği. Çok satar kitaplardan, çok edebi niteliği yüksek kitaplara önem vermesiyle ün yapmıştı. Genel yayın yönetmeni Henry Stiles, Oxford'da Ordinarius Profesör sanılabilirdi. Ama derhal herhangi bir tüccar gibi işe girişti. Bay Merlin dedi, romanlarınızı beğeniyorum. Bir gün sizi de listemize katabilmeyi umarım. Edebi vasisi olarak Osano'nun bıraktıklarını gözden geçirdim dedim. İyi dedi Bay Stiles. Belki biliyorsunuzdur ama bu Bay Osano'nun mali sonu da demek olduğuna göre hatırlatmakta yarar görüyorum. Yazmakta bulunduğu romanı için ona 100.000 dolar avans vermiştik. Dolayısıyla kitabı üzerinde ilk yayın hakkı bizimdir. Bunu bir hatırlatayım dedim size. Tabii dedim. Osano'nun dileği de kitabını sizin yayımlamanızdı. Daha önceki kitaplarını yayımlarken çok iyi çalışmıştınız. Bay Stiles'ın yüzüne minnettar bir gülümseme yayıldı, arkasına yaslandı. O halde bir sorun yok demek dedi. Herhalde notlarını ve yazılarını elden geçirmiş, müsveddelerinizi de bulmuşsunuzdur. İşte sorun da orada dedim. Ortada müsvedde yok, roman falan yok. Yalnız 500 sayfa not var. Stiles'ın yüzüne sarsılmış, dehşete düşmüş bir ifade geldi. Yüzeyin altında ne düşündüğünü biliyordum. Namussuz herif, yazar milleti değil mi? 100.000 dolar avans verirsin, 10 yıl sonra geriye yalnızca not bırakır. Fakat kendini toparladı hemen. Yani bir sayfa bile müsvedde yok mu diyorsunuz dedi. Hayır dedim. Yalan söylüyordum ama hiçbir zaman bilemeyecekti o bunu. 6 sayfa vardı. Eh dedi Bay Stiles, her zaman yapmayız böyle bir şeyi ama başka yayın evleri yapmışlardır. Sizin Osano'nun bazı yazılarına yardımcı olduğunuzu ve üslubunu çok iyi taklit ettiğinizi biliyoruz. Gizli tutulması şartıyla Osano'nun kitabını 6 aylık bir süre içinde yazsanız da Osano'nun adı altında yayımlasak olmaz mı? Bir ayda para kazanabiliriz bu işten. Tabii aramızda bir mukavele olmasına olanak bulunmadığını anlıyorsunuzdur. Ama buna karşılık gelecekteki kitaplarınız için gayet iyi şartlarla ayrı bir anlaşma yapabiliriz. Şaşırtmıştı beni gerçekten. Amerika'daki en saygın yayın evi ancak Hollywood'dan beklenebilecek bir işe kalkışıyordu. Ya da Vegas'taki bir otelden. Peki ama neden şaşırmıştım ki ben? Hayır dedim Bay Stiles'a. Onun edebi vasisi olarak kitabının o notlardan yararlanılarak yayımlanmasına izin vermemeye yetkim var. Notları olduğu gibi yayımlamak isterseniz izin verebilirim. Eh bir daha düşünün hele dedi Bay Stiles. Başka bir zaman konuşuruz. Bu arada sizinle tanışmaktan çok memnunluk duydum. Hüzünle salladı başını. Osano bir dehaydı ne yazık. Bay Stiles'a Osano'nun romanının ilk 6 sayfasını yazmış olduğunu hiç söylemedim. O 6 sayfaya bir de bana hitaben bir not iliştirilmişti. Merlin, kitabımın 6 sayfasını sana bırakıyorum. Bakalım bir şeyler çıkartabilecek misin bunlardan? Notları boş ver, hepsi palavra. Osano. Müsvedde sayfaları okumuş ve saklamaya karar vermiştim. Sonra eve dönüp bir daha okudum, yavaş yavaş, kelime kelime. Dinleyin beni. Size bir adamın hayatındaki gerçekleri anlatacağım. Kadınlara duyduğu sevgideki gerçeği, onlardan hiç nefret etmediğini. Şimdiden yanlış yolda olduğumu düşünüyorsunuz ama durun, aslında bir sihirbazlık ustasıyım ben. Bir adamın bir kadını gerçekten sevebileceğine ve yine de onu sürekli olarak aldatabileceğine inanır mısınız? Bedensel olarak aldatması bir şey değil ama zihninde, ta ruhunun şiirinde aldatması kolay değil ama yine de erkekler hep yaparlar bunu. Kadınların sizi nasıl sevebileceklerini, bedeninizi ve zihninizi zehirleyerek sizi mahvetmek için kasıtlı olarak o sevgiyle besleyebileceklerini bilmek istiyor musunuz? Ve ihtiraslı bir aşk içinde artık sizi sevmekten vazgeçebileceklerini ve aynı zamanda bir delinin kendinden geçmişliğiyle başınızı döndürebileceklerini. Olanaksız mı? Bu işin kolayı. Ama durun, kaçmayın. Bu bir aşk hikayesi değil. Size bir çocuğun insanın içini burkan güzelliğine, ergenlik çağındaki oğlanın hayvansı abazalığına, genç dişinin intihar eğilimleri içindeki özlemli kaprisliliğini hissettireceğim. Ve sonra, ki işin zor kısmı da burası, zamanın erkek ile kadını nasıl döndürüp bedensel ve ruhsal bir değişime uğrattığını göstereceğim. Ve sonra tabii ki gerçek aşk var. Durun gitmeyin. Vardır böyle bir şey ya da ben var edeceğim. Laf olsun diye sihirbazlık yapmıyorum ben. Bedeline değer mi bu? Ya cinsel bağlılığa ne demeli, yürür mü gerçekten? Aşk bu mudur? İnsanı yalnız bir kişiyle beraber olmaya iten şu sapıkça ihtiras insanca bir şey midir acaba? Yürümese bile gösterilen çaba için bir ödül var mıdır? Her iki yönde de işleyebilir mi bağlılık? Tabii ki hayır. Kolay bunu görmek. Ama yine de... Hayat komik bir iştir. Hele aşkın zaman içindeki seyrini izlemek kadar komik bir şey yoktur. Fakat gerçek bir sihirbazlık ustası seyircilerini aynı anda hem güldürüp hem ağlatabilir. Ölüm ise başka hikayedir. Ölüm hakkında hiç şaka yapmam. Gücümü aşar bu. Ölüme karşı daima uyanığımdır. Beni atlatamaz. Hemen keşfederim onu. Köyün delisi kismesiyle içinde gelmeye bayılır. Birden büyümeye başlayan komik bir sihir ya da köklerini ta kemiğe kadar salan karanlık görünüşlü kıllı bir ben. Ya da sevimli küçük bir ateşlenmenin kızarıklığı ardında saklanır. Sonra birden o sırıtan kafatası kurbanını faka bastırır. Ama bana sökmez, bekliyorum onu, önlemlerimi alıyorum. Ölümle eş doğrultuda aşk da usandırıcı çocuksu bir iştir. Her ne kadar erkekler aşka ölümden daha çok inansalar da. Kadınlar ise başka hikayedir. Müthiş bir sırları vardır onların. Aşkı ciddiye almazlar ve asla almamışlardır. Ama siz durun yine. Bir kez daha söyleyeyim. Bu bir aşk hikayesi değildir. Unutun aşkı. Size iktidarın nerelere uzandığını göstereyim. Önce başarıya ulaşmaya çabalayan yoksul bir yazarın hayatı, duyarlı, yetenekli, hatta bir dehası da var belki. Size sanatçının sanatı yüzünden canına nasıl okunduğunu göstereceğim ve bunu nasıl hak ettiğini. Sonra onu kurnaz bir düzenbaz olarak hayatın tadını çıkarırken göstereceğim. Ah ne büyük bir sevinçtir gerçek bir sanatçının duyduğu, sonunda düzenbazın biri olup çıktığı zaman. Artık her şey açıktadır. Özündeki doğa meydandadır. Onurundan falan dem vurmak yoktur artık. Orospu çocuğu artık dümencinin biridir, üç kağıtçının biri. Şu orospu sanatının ardına saklanacak yerde apaçık meydana çıkar bir toplum düşmanı. Ne sinsice bir keyif ve sonra nasıl yeniden namuslu biri olduğu. Düzenbazlık müthiş bir ağırlıktır insanın üstünde. Ama işte bu toplumu kabullenmesine, yoldaşını bağışlamasına yardımcı oluyor insanın. Bir kez bu noktaya gelindi mi gerçekten paraya ihtiyacı yoksa kimse düzenbazlık yapmamalı. Sonra da edebiyat tarihinin en hayret verici başarı hikayelerinden birine geçeceğim. Kültürümüzün devlerinin yaşadıkları hayatın en gizli yanları. Çılgın pezevengin biri, sosyete dünyası. Böylece karşımızda başarıya ulaşmaya çabalayan yoksul dehanın dünyası, düzenbazların dünyası ve edebi sosyetenin dünyası var şimdi. Ve bütün bunlar bol seks ile dantellenmiş, kafanıza kakalanıp durmayacak ve belki de ilginç bulacağınız bazı karmaşık fikirlerle bezenmiş olacak. Ve nihayet kahramanımızın Hollywood'da tüm ödülleri, parayı, ünü, güzel kadınları yuttuğunu göreceğimiz dolu dizgin bir sona varacağız. Ama durun daha gitmeyin, gitmeyin. Bütün bunların nasıl kül olup gittiğini göreceğiz. Yeterli değil mi bunlar? Hepsini daha önce duydunuz öyle mi? Ben bir büyü ustasıyım. Bütün bu kişilere gerçekten can verebilirim. Ne düşündüklerini ve duyduklarını gösterebilirim. Her biri için gözyaşı dökeceğinize bahse girerim. Belki de yalnızca gülüp geçeceksiniz. Her neyse, hoşça vakit geçireceğiz ve hayat hakkında çok şey öğreneceğiz. Ama bunun pek bir yararı yok. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Numaracı herif sayfayı çevirmeye uğraşıyor değil mi? Ama durun biraz. Anlatmak istediğim yalnızca bir masal. Ne zararı var bunun? Ben ciddiye alsam bile sizin ciddiye almanıza gerek yok. Hoşça vakit geçirmeye bakın siz. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Başka bir iddiam yok. Başarı ya da ün yahut para değil arzuladığım. Ama bu bir şey değil zaten. Çoğu erkek ve kadın istemezler bu şeyleri. Daha da ötesi, aşk da istemiyorum. Gençliğimde bazı kadınlar benim uzun kirpiklerime tutulduklarını söylerlerdi. Sonraları zekama, daha sonraları etkinliğime ve parama, daha da sonraları dehama, nihayet düşüncelerimin derinliğine. Tamam, hepsinin altından kalkabilirim ben. Beni korkutan tek şey bir kadının bana, salt bana tutulması. Ona karşı planlarım hazır. Zehirler, hançerler, kesik başını gömeceğim karanlık mezarlar var mağaralarda. Yaşamaması gerek böyle bir kadının. Hele cinsel olarak bağlıysa ve hiç yalan söylemeyip beni her şeyden ve herkesten önde tutuyorsa. Bu kitapta aşk hakkında birçok şey olacak. Fakat bu bir aşk romanı değildir. Bu bir savaş romanıdır. Gerçek dost olan erkekler arasındaki eski savaş, erkekler ile kadınlar arasındaki büyük yeni savaş. Aslında bu eski bir hikaye tabii ama bugün meydana çıkmış durumda artık. Kadınların özgürlüğü hareketinin savaşçıları yeni bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Ama aslında tepelerde saklanan gerilla ordularının düzlüğe inmesinden başka bir şey değil yaptıkları. Erkekler her zaman tatlı kadınların tuzağına düşmüşlerdir. Beşikte, mutfakta, yatakta ve çocuklarının mezarları başında. Aman dileyen erkeğe kulak vermemek için en elverişli yerde. Herhalde kadınlara karşı bir garezim olduğunu düşünüyorsunuz. Ne var ki onlardan hiçbir zaman nefret etmedim ben. Ve erkeklerden daha iyi insanlar oldukları çıkacak ortaya, göreceksiniz. Yalnız gerçek şu ki beni mutsuz etmeyi başarabilen yalnız kadınlar olmuşlardır. Beşikten beri. Ama erkeklerin çoğu söyleyebilir aynı şeyi ve yapacak bir şey de yoktur. Ne büyük hedef oluyorum burada değil mi? Biliyorum. Ne kadar karşı konulmaz bir şey olduğunu biliyorum. Ama dikkatli olun. Şu hemen incinebilen, duyarlı sanatçılarınızdan biri değilim ben. Kurnaz bir hikayeciyim. Önlemlerimi aldım bile. Bir iki sürprizim daha var dağarcığımda. Neyse, yeter bu kadar. Bırakın da işe koyulalım. Başlayıp son vereyim bu hikayeye. Osano'nun büyük romanı, Nobel ödülünü kapıp getirecek olan, onun büyüklüğünü yeniden kanıtlayacak olan kitap buydu işte. Keşke yazmış olsaydı. O sayfaların gösterdiği gibi bir düzenbazlık üstadı olması değildi önemli olan. Belki de dehanın bir parçasıydı bu. İç dünyasını dış dünya ile paylaşmak istemişti, hepsi bu. Ve son bir şaka olarak da son yazdığı sayfaları bırakmıştı bana. Şakaydı, çünkü birbirimizden o kadar değişik türde yazarlardık ki. O ne kadar eli açıktı ve ben şimdi anlıyordum ki ne kadar eli sıkı. Hiçbir zaman deli gibi hayran olmamıştım yazdıklarına. Onu bir insan olarak da gerçekten sevip sevmediğimi bilemeyeceğim. Ama onu bir yazar olarak sevdim. Bu yüzden belki şans, belki güç bulurum diye, belki de sırf düzenbazlıktan onun sayfalarını kendi sayfalarımmış gibi kullanmaya karar verdim. Yalnız bir tümceyi değiştirmem gerekirdi. Ölüm beni hep şaşırtmıştır. 57. Ayrılın sonu. Sayfa 555.